Ayrım 5. Bilginin Sesi. Don Miguel Ruiz. Sayfa 49. 5. Hikayeci. Hikayedeki karakterleri araştırmak. Çöldeki o geceyi benim sağduyuya geri dönüşüm olarak adlandırıyorum. Ben tüm yaşamım boyunca kendi yarattığım bir hikayenin içinde yaşıyordum ve bunun farkında bile değildim. Bir kez bunun farkına vardığımda hikayemdeki her şeyi sorgulamaya başladım. Benim olduğuma inandığım gibi olduğum doğru mu? Başka herkes hakkında inandığım şeyler doğru mu? Yaşamımın hikayesini yeniden gözden geçirdim ve yaratmış olduğum tüm o dramdan hoşlanmadım. Kendimi yeniden yaratmak istedim. İlk adım, hikayemden doğru olmadığını hissettiğim şeyleri çıkarmak ve doğru olanları bulmaktı. Rüyanın çerçevesinin doğru olduğunu keşfettim. Çünkü yaratanımız o çerçeveyi yaratır ve o herkes için aynıdır. Çerçevedeki nesneleri nasıl adlandıracağımızla ilgili anlaşmalarımız da doğrudur. Çünkü biz hayali realitemizi böyle tanımlarız. A harfi bir A'dır. Çünkü biz böyle der ve böyle olduğunu kabul ederiz. Köpek sözcüğü, köpek demeyi kabul ettiğimiz bir hayvan türünü tanımlar. Bu şekilde kullanılan bilgi sadece bir iletişim aracıdır. Ama soyut olan hemen her şey bir yalandır. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin. Zihnime depolamış olduğum kavramların %90'ından daha fazlasının özellikle de kendi hakkımda inandığım kavramların yalanlara dayandığını keşfettim. Ben bunu yapabilirim, şunu yapamam. Ben böyleyim, asla şöyle olmayacağım. Sorun gerçekte bilgi değildir. Sorun bilgiyi kirleten şeydir ve yalan budur. Hikayelerimizi yazmayı öğrendiğimiz biçimde bir sürü saçmalık olduğunu görebiliyordum. Peki bu nasıl olmuştu? Ben bu fiziksel bedenle doğmadan önce bütün bir hikayeciler toplumu çoktan buradaydı. Hikaye devam ediyordu ve onların hikayelerinden ben kendi hikayemi nasıl yaratacağımı öğrendim. Bizden önce burada bulunan hikayeciler bize nasıl insan olacağımızı öğretirler. Önce onlar bize ne bir oğlan ya da kız olduğumuzu, sonra kim olduğumuz ve kim olmamız ya da olmamamız gerektiğini söylerler. Onlar bize nasıl bir kadın ya da nasıl bir erkek olacağımızı öğretirler. Bize düzgün bir kadın, terbiyeli bir kadın, güçlü bir erkek, cesur bir erkek olmamızı söylerler. Bize bir isim, bir kimlik verir ve onların hikayelerinde oynadığımız rolü söylerler. Bizi insan jungle'ında yaşamaya, birbirimizle rekabet etmeye, birbirimizi yönetmeye, irademizi başkalarına kabul ettirmeye, kendi türümüzle dövüşmeye hazırlarlar. Elbette ben de hikayecilerin bana söylediklerine inanmıştım. Neden inanmayacaktım ki? Onlar beni bilgiyle doldurdular ve ben bu bilgiyi onların tarzını taklit etmek ve kendi sanatımı benzer bir biçimde yaratmak için kullandım. Ağabeylerimi kesin görüşlerini babamla paylaşırken dinledim. Konuşmaya çalıştım ve onlar hemen beni susturdular. Unut gitsin. Benim hiç söz hakkım yoktu. Daha önce de dediğim gibi kendi görüşüme sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Bu görüşün ne olduğu önemli değildi. Sadece kendi görüşümü kabul ettirmek ve onu tüm o kendini üstün görüşe karşı savunmak istiyordum. Çocuklar olarak diğer insanların birbirleriyle ilişki kurma biçimlerini gözlemleriz ve bu bizim için normal davranış olur. Ablalarımızı ve ağabeylerimizi, halalarımızı ve amcalarımızı, annemizi, babamızı ve komşularımızı romantik ilişkiler içinde görürüz. Onlar acı çekerler ama sevdiklerine inanırlar. Onların kavga ettiklerini görür ve büyüyüp aynı şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekleriz. Biz çocukken zihniyetimiz, vay canına bu eğlenceli gibi görünüyor, dur. İlişkilerimizde acısını çektiğimiz tüm dramın nedeni çocukken, masumken çok fazla yalana tanık olmamız ve kendi hikayemizi oluşturmak için bu yalanları kullanmamızdır. Yaşamımın hikayesini incelemeyi sürdürdüm ve hikayemdeki her şeyin benimle ilgili olduğunu keşfettim. Elbette öyle olmalıydı. Çünkü algımın merkezi bendim ve hikaye benim bakış açımdan oluşturulmuştu. Hikayemde yaşayan ana karakter gerçekten var olan birine dayanmaktadır. Bu doğru. Ama benim kendi hakkımda inandıklarım doğru değildir. O bir hikayedir. Ben Miguel karakterini yaratırım ve o sadece benim kendi hakkımda inanmayı kabul ettiğim şeye dayanan bir imajdır. Kendi imajımı toplumdaki diğer insanlara yansıtırım ve diğer insanlar o projeksiyonu algılar, onu biraz değiştirir ve kendi hikayelerine göre bana tepki gösterirler. Sonra o benim hikayem olduğundan hikayemde yaşayan her ikincil karakter için de bir imaj yaratırım. İkincil karakterler gerçekten var olan insanlara dayanır. Ama onlar hakkında inandığım her şey kendi yarattığım bir hikayedir. Annemin karakterini, babamın karakterini, kardeşlerimin, arkadaşlarımın her birinin karakterini, sevgilimin karakterini, hatta köpeğimi ve kedimin karakterini bile ben yaratırım. Bir kişiyle karşılaştığımda onu nitelendiririm. O kişi hakkında zihnimdeki tüm bilgiye dayanan yargılarda bulunurum. İnsanların imajlarını zihnimde böyle tutarım. Benim hikayemde siz benim yarattığım ikincil karaktersinizdir ve ben sizinle ilişki kurarım. Siz, sizin hakkınızda neye inanmamı istiyorsanız onu yansıtırsınız ve ben onu inandığım şeye dayanarak biraz değiştiririm. Şimdi sizin ne olduğunuza inanıyorsam o olduğunuza eminimdir. Seni tanıyorum bile diyebilirim. Oysa gerçek sizi hiç tanımadığımdır. Ben sadece sizin hakkınızda yarattığım hikayeyi bilirim. Ve benim aynı şekilde sadece kendi hakkımda yarattığım hikayeyi bildiğimi anlamam biraz zaman aldı. Yıllar boyunca kendimi tanıdığımı, bildiğimi düşündüm ta ki bunun gerçek olmadığını keşfedene dek. Ben sadece kendi hakkımda inandığım şeyi biliyordum, sonra benim olduğuma inandığım şey olmadığımı keşfettim. Ve kimseyi gerçekten tanıyıp bilmediğimi, onların da beni bilmediklerini keşfettiğimde bu çok ilginç ve çok korkutucuydu. Gerçek şu ki biz sadece bildiğimiz şeyi biliriz ve gerçekten bildiğimiz tek şey kendi hikayemizdir. Ama kaç kere insanların ben çocuklarımı çok iyi tanırım, onlar asla böyle bir şeyler yapmazlar dediklerini işitmişsinizdir. Siz çocuklarınızı gerçekten tanıdığınızı mı düşünüyorsunuz? Eşinizi gerçekten tanıdığınızı mı düşünüyorsunuz? Belki de eşinizin sizi tanımadığından eminsinizdir. Hiç kimsenin sizi gerçekten tanımadığından emin olabilirsiniz. Ama siz kendinizi gerçekten tanıyor musunuz? Siz hiç kimseyi gerçekten tanıyor musunuz? Ben annemi tanıdığıma inanırdım. Ama onun hakkında bildiğim tek şey ona benim hikayemde oynaması için verdiğim roldür. Annem rolünü oynayan karakter için bir imajım var. Onun hakkında bildiğim her şey onun hakkında inandığım şeydir. Onun kafasında nelerin olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece annem kim olduğunu bilir ve aslında o da bilmez. Aynı şey sizin için de geçerlidir. Anneniz sizi çok iyi tanıdığına yemin edebilir ama bu doğru mudur? Sanmıyorum. Onun sizin zihninizde olanlar hakkında hiçbir fikri olmadığını biliyorsunuz. O sadece sizin hakkınızda inandığı şeyi bilir ki bu da hemen hemen hiçbir şey bilmediği anlamına gelir. Siz onun hikayesindeki ikinci bir karaktersiniz ve onun oğlu ya da kızı rolünü oynarsınız. Anneniz sizin bir imajınızı yaratır ve sizin yarattığı imaja uymanızı ister. Eğer siz onun kendi hikayesine göre olmanızı istediği gibi değilseniz, anneniz sizin tarafınızdan incitildiğini hisseder ve sizi yine kendi imajına uydurmaya çalışır. İşte bu yüzden o sizi yönetme, ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı söyleme, hayatınızı nasıl yaşamanız gerektiği hakkındaki tüm görüşlerini size sunma ihtiyacı duyar. Siz bunun sadece annenizin hikayesi olduğunu bildiğinizde neden kendi bakış açınızı savunmaya çalışasınız ki? Ne dediğiniz önemli değildir. Anneniz size zaten inanmayacaktır. Bu onun bakış açısı değilken o sizin hikayenize nasıl inanabilir ki? Yapabileceğiniz en iyi şey sohbet konusunu değiştirmek, annenizin mevcudiyetinden zevk almak ve onu olduğu gibi sevmektir. Bu farkındalığa sahip olduğunuzda annenizi elbette sizin hikayenize göre size yapmış olduğu her şeyden ötürü bağışlayabilirsiniz. Sırf bu bağışlamayla annenizle ilişkiniz tamamen değişecektir. İnsanların kendi hikayelerini yarattıklarını ve o hikayenin içinde yaşadıklarını keşfettikten sonra onları artık nasıl yargılayabilirdim? Benim onların hikayelerindeki sadece ikincil bir karakter olduğumu bilirken herhangi bir şeyi nasıl kişisel olarak alabilirdim? Onların benimle konuşurken gerçekte kendi hikayelerindeki ikincil karakterle konuştuklarını biliyorum. Ve insanlar benim hakkımda her ne derlerse desinler, bu sadece onların benimle ilgili imajlarının bir projeksiyonudur. Onun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Ben herhangi bir şeyi kişisel olarak alarak zamanımı boşa harcamam, dikkatimi kendi hikayemi yaratmaya odaklarım. Her birimiz kendi yaşam hikayemizi yaratma, kendimizi sanatımızla ifade etme hakkına sahibiz. Ama biz hikayemizdeki ikincil karakterleri, onlar için yarattığımız imajlara ve rollere uydurmaya çalışırız. Çocuklarımızın olmalarını istediğimiz gibi olmalarını isteriz. Ama bu asla olmayacaktır. Ve eşimiz onun için yarattığımız imaja uymadığında öfkelenir ya da incindiğimizi hissederiz. O zaman eşimizi yönetmeye çalışırız. Ona ne yapması, ne yapmaması, neye inanması, neye inanmaması gerektiğini söyleriz. Hatta ona nasıl yürümesi, nasıl giyinmesi, nasıl konuşması gerektiğini bile söyleriz. Aynı şeyi çocuklarımıza da yaparız ve bu bir yönetme savaşı haline gelir. Fiziksel bedendeki yaşam çok kısadır. 100 yaşına dek yaşasak bile bu böyledir. Bunu keşfettiğimde özellikle sevdiğim insanlarla çatışma yaratarak zamanımı boşa harcamamaya karar verdim. Onlardan zevk almak istiyorum ve bunu onları inandıkları şeyden ötürü severek değil, oldukları gibi severek yapabilirim. Onların yarattıkları hikaye önemli değildir. Annemin hikayesinin benim hikayemle hemfikir olmamasını umursamam. Annemi severim ve onun mevcudiyetinden zevk alırım. Hikayemi ona kabul ettirmeye çalışmam. Hikayemi kimseye kabul ettirmeye çalışmam. Annemin hikayesine saygı duyar, hikayesini dinler ve onu yanlış çıkarmam. Eğer diğer insanlar sizin hikayenizi yazmaya çalışırlarsa, bu onların size saygı duymadıkları anlamına gelir. Onlar size saygı duymazlar. Çünkü sizin iyi bir sanatçı olmadığınızı, kendi hikayenizi yazamayacağınızı düşünürler. Oysa siz kendi hikayenizi yazmak için doğmuşsunuzdur. Saygı doğrudan sevgiden gelir. O en büyük sevgi ifadelerinden biridir. Ben kendime de saygı duyar ve kimsenin hikayemi yazmasına izin vermem. Benim hikayem benim sorumluluğumdadır, o benim yaratımımdır. Ben sanatçıyım ve kendi eserime saygı duyarım. Sanatımı diğer insanların sanatıyla kıyaslayabilirim ama seçimlerimi kendim yapar ve yaratımımın sorumluluğunu üstlenirim. İlk kez hikayemden hoşlanmadığımın farkına vardığımda, "Pekala, yazar benim, hikayemi değiştireceğim," diye düşündüm. Ve bunu denedim ama başaramadım. Birçok kere denedim ve başaramadım. Çünkü hikayemdeki tüm ikincil karakterleri değiştirmeye çalışıyordum. Eğer ikincil karakterleri değiştirirsem hikayemi değiştirir olacağımı düşünmüştüm ve bu hiç de doğru değildi. Sorun hikayemizdeki ikincil karakterlerle ilgili değildir. Onlarda gördüğümüz şey sadece inandığımız şeyin bir projeksiyonudur ve bu ikincil bir sorundur. Asıl sorunumuz hikayenin ana karakteriyle ilgilidir. Eğer hikayemizden hoşlanmıyorsak, bunun nedeni ana karakter hakkında inandığımız şeyden hoşlanmamamızdır. Hikayemizi değiştirmenin tek bir yolu vardır ve o kendi hakkımızda inandığımız şeyi değiştirmektir. Bu farkındalıkta büyük bir adımdır. Eğer kendi hakkımızda inandığımız yalanları temizlersek, başka herkes hakkında inandığımız yalanlar da adeta sihirli bir biçimde değişecektir. O zaman hikayemizdeki ikincil karakterler değişecektir ama bu onların başka kişilere dönüşecekleri anlamına gelmez. Aslında ikincil karakterler aynı kalırlar ama onlar hakkında inandığımız şeyler değişir. Bu onlara projekte ettiğimiz şeyleri değiştirir ve bu değişimle birlikte onlarla ilişkimiz ve etkileşimimiz değişir. Bu değişimle birlikte onların bizi algılama biçimi değişir ve bu değişimle birlikte bizim onların hikayesinde temsil ettiğimiz ikincil karakter değişir. Su yüzünde giderek yayılan dalgacılıklar oluşturan bir dalga gibi biz kendimizi değiştirdiğimizde başka her şey değişir. Hikayenizi değiştirebilecek tek kişi sizsiniz. Ve bunu kendinizle olan ilişkinizi değiştirerek yaparsınız. Hikayenizdeki ana karakteri değiştirdiğiniz her defasında tıpkı bir sihir gibi bütün hikaye yeni ana karaktere uyarlanmak için değişmeye başlar. Bunu kanıtlamak kolaydır. Çünkü ana karakter zaten değişmektedir. Ama o siz farkında olmadan kendi başına değişmektedir. 8-9 yaşındayken dünyayı algılama biçiminiz 15-16 yaşındayken dünyayı algılama biçiminizden farklıdır. 20'li yaşlarınızın başında algınız tekrar değişir. İlk evlendiğinizde ya da ilk çocuğunuz dünyaya geldiğinde dünyayı farklı bir biçimde görürsünüz. Siz kendi hakkınızda inandığınız şeyi değiştirirsiniz. Bakış açınız değişir. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişir ve tepkileriniz değişir. Her şey değişir. Ve bu değişim o kadar çarpıcı olabilir ki iki farklı rüya ve iki farklı insan gibi görünebilir. Siz hikayenizdeki ikincil karakterleri de değiştirirsiniz. 10 yaşındayken babanızı ve annenizi görme biçiminiz 20, 30 ve 40 yaşındayken değişir ve bu değişmeye devam eder. Her gün hikayeyi yeniden yazarsınız. Sabah uyanır uyanmaz onun hangi gün olduğunu anlamanız gerekir. Nerede olduğunuzu ve uyumadan önce hikayenin nerede bulunduğunu anlamanız gerekir ki hikayeyi yaşamınıza uymaya devam edebilirsiniz. İşe gitmeniz gerekir, o gün için planladığınız faaliyetleri yapmanız gerekir ve kendi hikayenizi yazmayı sürdürürsünüz. Ama bunu farkında olmadan yaparsınız. Hikayenizdeki her şey sürekli olarak değişmektedir. Buna kim olduğunuz hakkında kendinize anlattığınız hikaye de dahildir. 20 yıl önce hikayeci size kim olduğunuzu söyledi ama ona inandınız. Bugün hikayeci size sizin hakkınızda tamamen farklı bir hikaye anlatıyor. Elbette hikayeci, bunun nedeni benim daha fazla deneyime sahip olmamdır. Şimdi daha çok şey biliyorum, şimdi daha bilgeyim diyecektir. Bu da sadece bir başka hikayedir. Sizin tüm yaşamınız bir hikaye ola gelmiştir. Çocukken başınıza gelen bir şey hakkında konuştuğunuzda babanız, anneniz, kardeşiniz farklı bir hikaye anlatacaktır. Çünkü biz sadece rüyanın çerçevesini paylaşırız. İki kişi 20 yıl önce vuku bulmuş bir olay hakkında konuştuğunuzda iki farklı olay hakkında konuşuyormuşsunuz gibi görünebilir. Babanız olay böyle oldu, gerçek budur diye iddia eder. Siz ise hayır, yanılıyorsun, olay gerçekte böyle oldu dersiniz. Kim haklı, kim haksızdır? Kendi hikayelerinize göre her ikiniz de haklısınız. Eğer aynı olayı 100 kişi algılarsa siz 100 farklı hikaye duyabilirsiniz ve herkes kendi hikayesinin doğru olduğunu iddia edebilir. Elbette bu sadece o kişi için doğrudur ve sizin hikayeniz sadece sizin için doğrudur. Ama bilginin sesi sizi haklı çıkarmak için zihninizdeki her şeyi araştırmaya başlar. Siz kendinize haklı, diğer kişiyi haksız çıkarmak için dışarıdan size katılacak müttefikler bile ararsınız. İnandığınız şeyi haklı çıkarmaya neden çalışmalı ki? Sizin diğerlerini haksız çıkarmanız gerekmez. Çünkü kendi hikayelerinde onların haklı olduklarını zaten bilirsiniz. Sizin hikayenizde de siz haklısınız. O zaman haklı ya da haksız olmak biter, sizin artık inandığınız şeyi savunmanız gerekmez. Bu farkındalık düzeyine eriştiğimizde diğer insanların söylediklerini kişisel olarak almamak daha kolay olur. Çevremizdeki her insanın bir hikayeci olduğunu ve herkesin gerçeği çarpıttığını biliriz. Birbirimizle paylaştığımız şey sadece kendi algımızdır. O sadece bizim bakış açımızdır. Ve bu tamamen normaldir. Çünkü bizim sahip olduğumuz tek şey kendi bakış açımızdır. Tanık olduğumuz her şeyi bu şekilde tanımlarız. Bakış açımız bizim programlanmamıza bağlıdır ki o kişisel bilgi ağacımızdaki her şeydir. Bakış açımız ayrıca duygusal ve fiziksel olarak kendimizi nasıl hissettiğimize bağlıdır. Ve bu an be an değişir. O, biz öfkeli ya da üzgünken değişir ve mutlu olduğumuzda tekrar değişir. Yorgun ve açken algımız farklıdır. Biz insanlar söylediğimiz şeyi, tepki gösterme biçimimizi, yansıttığımız şeyi sürekli olarak biraz değiştiririz. Başka herkesin söylediklerini bile biraz değiştiririz. Hikayelerimizi yaratma biçimimiz çok ilginçtir. Algıladığımız her şeyi çoktan inandığımız şeye uydurmak için her şeyi çarpıtma eğilimindeyizdir. Onu yalanlarımıza uyacak şekilde düzeltiriz. Bunu yapma biçimimiz çok şaşırtıcıdır. Çocuklarımızın her birinin imajını çarpıtırız, eşimizin imajını çarpıtırız, ana babamızın imajını çarpıtırız. Köpeğimizin ve kedimizin imajını bile çarpıtırız. İnsanlar bana gelip, ben köpeğimden çok şey öğrendim, köpeğim neredeyse bir insan gibi, o artık neredeyse konuşacak derler. Ve bunu ciddi olarak söylerler. Kaç kişi köpeğini birçok soruna sahip olduğu için bir evcil hayvan psikoloğuna götürür? Hikayemizin nasıl çarpıttığımızı görüyor musunuz? Hikaye realiteye dayanır. Çünkü evet, köpeğimizle duygusal bir ilişkimiz vardır ama köpeğimizin neredeyse konuşacak olması ya da neredeyse insan olması doğru değildir. Çocuklarımızdan söz ederken benim çocuğum en iyisidir, o şunu şunu şunu yapar deriz. Bunu duyan bir başka kişi hayır, asıl benim çocuğuma bakın diyebilir. Kendi tarzına sahip sanatçılar olarak kendi hikayemizi çarpıtmaya hakkımız vardır ve zaten yapabileceğimiz en iyi şey budur. O çarpıtma bizim bakış açımızdır ve bizim için o bir anlama sahiptir. Biz hikayemizi projekte ederiz ve çarpıtmayı görerek bazen kendi gerçeğimize geri dönebiliriz. O zaman hikayemizin çarpıtmasının sanat olmadığını kim söyleyebilir? O sanattır ve güzeldir. İnsanlar Tanrı'nın hikayecileridir. Hepimizin içinde algıladığımız her şeyin bir yorumunu yapabilecek bir şey vardır. Bizler Tanrı'nın çevremizde olup biten her şeyi açıklamaya çalışan muhabirleri gibiyiz. Hikayeler uydurmak bizim doğamızdır ve işte bu yüzden dilleri yaratırız. Biz algıladığımız şeyi ifade etmeye çalışır, algıladığımız şeyi paylaşır ve bunu sürekli olarak yaparız. Yeni birisiyle karşılaştığımızda hemen o kişinin hikayesini bilmek isteriz. Tüm anahtar soruları sorarız. Ne iş yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Evli misin? Kaç çocuğun var? Bu sorgulama karşılıklı olarak devam eder. O kişiye kendi bakış açımızı açıklamayı, hissettiğimiz şeyi ifade etmeyi, kendi hikayemizi paylaşmayı sabırsızlıkla bekleriz. Hoşlandığımız bir şeyi deneyimlediğimizde herkese ondan söz etmek isteriz. İşte bu yüzden birbirimizle bu kadar çok konuşuruz. Tek başımızdayken bile hikayemizi paylaşma ihtiyacı duyar ve onu kendimize anlatırız. Güzel bir gün batımı görür ve "Ah, ne kadar güzel bir gün batımı" deriz. Bizi hiç kimse duymaz ama biz yine de kendi kendimize konuşuruz. Başka insanların hikayelerini bilmeye de ihtiyaç duyarız. Çünkü notlarımızı karşılaştırmaktan hoşlanırız. Ya da buna sanatçılar olarak sanatımızı karşılaştırmaktan hoşlanırız diyebiliriz. Bir film izler, ondan hoşlanır ve bizimle birlikte o filmi izleyen arkadaşlarımıza "Film hakkında ne düşünüyorsun?" diye sorarız. Belki arkadaşlarımızın bir başka bakış açısı vardır ve film hakkında bize görmediğimiz şeyler anlatır. Çok geçmeden fikrimizi değiştirir ve "bu film düşündüğüm kadar güzel değildi" deriz. Sürekli olarak bilgi alışverişi yapar ve hikayemizi bu şekilde biraz değiştiririz. İşte insanların rüyası böyle gelişir. Kişisel rüyamız diğer rüyacıların rüyalarıyla birleşir ve bu toplumun daha büyük rüyasını biraz değiştirir. Siz kendi yaşamınızın rüyasını görüyorsunuz ve sizi temin ederim ki o bir sanattır. Bu hikayeler yaratma ve onları paylaşma sanatıdır. Eğer bugün sizinle karşılaşsaydım, hikayenizin ardındaki gerçek sizi görürdüm. Sizi sizin vasıtanızla sanat yaratan yaşam kuvveti olarak görürdüm. Sizin hikayeniz her film için en iyi senaryo olabilirdi. Çünkü hepimiz profesyonel hikayecileriz. Ama bana her ne anlatırsanız anlatın, onun sadece bir hikaye olduğunu bilirim. Sizin hikayenize inanmak zorunda değilim ama o hikayeyi dinleyip ondan zevk alabilirim. Baba, The Godfather filmini görmek için sinemaya gidebilirim ve ona inanmam ama ondan zevk alabilirim, öyle değil mi? Sizinle paylaştığım şey kişisel özgürlüğüme yeniden nasıl kavuştuğumla ilgili kişisel sürecimdir. Hikayemi paylaşma fırsatını bulduğum için minnettarım. Ama o sadece bir hikayedir. Ve o sadece benim için doğrudur. Çok ilginç bulduğum bir şey, bu hikayeyi paylaştığım her defasında onun farklı olmasıdır. Onu mümkün olduğunca az çarpıtmaya çalışırım ama kendi hikayem bile değişir. Çarpıtmaya rağmen eğer onu anlayabilirseniz, onu kendi sanatınızla karşılaştırabilirsiniz. Çoğu kez kendi yaratımımızı görmeyiz, kendi yalanlarımızı görmeyiz ama bazen bir başkasının yansımasında kendi ihtişamımızı görebiliriz. Bir başka kişinin sevgisini deneyimleyerek ne kadar harika olduğumuzu görebiliriz. Bir sanatçıdan bir diğer sanatçıya kendi sanatımızı geliştirmemizin mümkün olduğunu görebiliriz. Bir kez kendi hikayemizi görme farkındalığına eriştiğimizde ana karakteri yaratmanın bir başka yolu olduğunu keşfederiz. Farkındalık olmadan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü hikaye kendini yazacak kadar güçlüdür. Biz hikayeyi yaratır, kişisel gücümüzü o hikayeye teslim ederiz ve sonra hikaye bizim hayatımızı yaşar. Ama farkındalıkla hikayemizin kontrolünü yeniden ele geçiririz. İyi haber budur. Eğer hikayemizden hoşlanmıyorsak, yazar biziz. Onu değiştirebiliriz. Üzerinde düşünecek noktalar. Siz kendinizi anlattığınız ve sürüp giden bir hikayenin yazarısınız. Hikayenizde her şey sizinle ilgilidir. Ve böyle olmak zorundadır. Çünkü algınızın merkezi sizsiniz, hikaye sizin bakış açınızdan anlatılır. Siz, hikayenizdeki ikincil karakterler için bir imaj yaratır ve onlara oynayacak bir rol verirsiniz. İkincil karakterler hakkında bildiğiniz tek şey onlar hakkında yarattığınız hikayedir. Gerçek şu ki, siz kimseyi tanımıyorsunuz ve kimse de sizi tanımaz. Saygı en büyük sevgi ifadelerinden biridir. Eğer diğer insanlar sizin hikayenizi yazmaya çalışırlarsa bu onların size saygı duymadıkları anlamına gelir. Onlar sizi kendi hikayesini yazabilecek iyi bir sanatçı olarak görmezler. Oysa siz kendi hikayenizi yazmak için doğmuşsunuzdur. Hikayenizi değiştirmenin tek yolu kendi hakkınızdaki inancınızı değiştirmenizdir. Eğer kendi hakkınızda inandığınız yalanları temizlerseniz başka herkes hakkında inandığınız yalanlar değişecektir. Hikayenizin ana karakterini değiştirdiğiniz her defasında bütün hikaye yeni ana karaktere uyarlanmak için değişir. Herhangi bir şeyi kişisel olarak alarak vaktinizi boş harcamayın. Diğer insanlar sizinle konuşurken gerçekten kendi hikayelerindeki ikincil karakterlerle konuşmaktadırlar. İnsanların sizin hakkınızda söyledikleri her şey sadece onların sizinle ilgili imajlarının bir projeksiyonudur. Onun sizinle hiçbir ilgisi yoktur. İnsanlar Tanrı'nın hikayecileridir. Hikayeler uydurmak, algıladığımız her şeyi yorumlamak bizim doğamızdır. Farkındalık olmadan Kişisel gücümüzü hikayeye teslim ederiz ve hikaye kendini yazar. Farkındalıkla hikayemizin kontrolünü yeniden ele geçiririz, yazarın biz olduğumuzu görür ve eğer hikayemizden hoşlanmıyorsak onu değiştiririz. 5. ayrımın sonu sayfa 62.